Ayrım 28, Piyon, Stephen James, sayfa 363. Abraham'ın Cedar Point meydanındaki evinin önünde durdum ve Tessa'ya döndüm. Arabada kal. Ama o zaman göremem ki. Birkaç dakika içinde dönerim. Sen orada içerideyken ve ben burada dışarıdayken nasıl birlikte zaman geçirebiliriz? Hah, bu kez işe yaramayacak. Verandada bekleyen iki FBI ajanını gösterdim. Merak etme, güvende olacaksın. Birkaç dakika içinde döneceğim ve gidip akşam yemeği yiyeceğiz. Belki biftek ya da başka bir şey. Ben vejetaryenim. Öyle mi? Ben eti severim. Mümkün olduğunca sık, enfes kedi burgerler. Hiç komik değil. Burada bekle. Sustu ve koltuğuna gömüldü. Arabadan dışarı çıkarken telefonum çaldı. Margaret. Zaman kaybetmiyordu. Neden beni geri aramıyorsun? Biraz meşgulüm Margaret. Bugün vadiyi mi görmeye gittin? Vay canına, haberler hızlı yayılıyor dedim kendi kendime. Biraz tavsiyeye ihtiyacım vardı.
Ne hakkında?
Balık tutma.
Dinle beni dedi. Dün geceki tüm raporları kontrol ettim ve ikna oldum.
Neredeyse Ralph'in telefonunu düşürüyordum. Ne oldun?
Tucker'ın durum karşısında verdiği tepki konusunda ikna oldum diye devam etti. Tabii ki tüm resmi işlemlerden geçmek durumunda ama saldırgan silahını bırakmaya razı olmayınca gerçekten de ateş etmekten başka seçeneği yokmuş. Diğer taraftan sen uygun hareket etmemişsin.
Telefonu diğer elime aldım. Efendim?
Saldırgan silahını sana ve ortağın olan ajanlara doğru salladığında ateş etmemişsin. Standart çalışma prosedürü açıkça der ki...
Yükselen sinir katsayısı yükseliyor. Adamın elinde oyuncak silahlar vardı diye araya girdim ve isteseydi bile elinden bırakamazdın.
Ama o zaman bunu bilmiyordun değil mi?
Yenilme Pat, yenilme. Bir dakika dedim, anlıyorum, şimdi anlıyorum.
Neyi anlıyorsun?
Vali Taylor'ın ofisinden biri seni aradı değil mi?
Doktor Bowers
çok yavaş tane tane konuşuyordu.
Umarım beni etik davranmamakla suçlamıyorsundur.
Neden olmasın? Tam da bunu yapıyorum.
Bowers, yöntemlerin işe yaramıyor. Hala katilin kim olduğu hakkında bir fikrimiz yok.
Vanessa bir isim verebilir.
Ah, duymadın mı?
Sesi buz gibi olmuştu, mesafeli.
Kalbim sıkışır gibi oldu.
Neyi duydun mu?
Vanessa bu öğleden sonra öldü Doktor Bowers.
Hayır.
Nasıl öldü? Odasını korumakla yükümlü olan kimdi? Ölüm zamanı nedir?
Boğazındaki kurşun yarasından öldü Doktor Bowers. Sen ekibinin tuzağa düşmesine engel olamadığında, şimdi Johnston ve katil tarikatlarla ilgili tüm bu saçmalığı bırakmanı ve onu vuran adamı bulmanı istiyorum. Yoksa seni bu davadan çekeceğim. Bir kez daha işlerin içine edersen kendini Denver'da bulursun.
Galiba sesin kesiliyor Margaret dedim.
Sakın yüzüme kapatma doktor.
Aramayı sonlandırdım ve sonra tamamen kapattım. Telefonu saatte 50 kilometre hızla garaj kapısına fırlatmak istedim. Ama kendimi tam zamanında durdurmayı başardım.
65. Bölüm. Sheriff Wallace beni kapıda karşıladı. Selam.
Selam.
Margaret'la konuşmamızdan bahsetmedim. Hiç canım istemedi. Başımı uzatıp evin içine baktım. Duvardaki ve kapı çerçevesindeki kan damlaları cinayet sırasında katilin ve kurbanın nerede durduklarını anlatıyordu. Abrams'ın antrenman çantası kapıda duruyordu. Ona dayalı bir de raket vardı. Saldırı olduğunda yola çıkmak üzereydi herhalde. Evin içinde Abrams'ın yatak odasına doğru giden kurumuş kan izlerini takip ettik. Dolaba sürüklenmişti.
Jolie'nin cesedi, o nerede bulundu diye sordum.
Orada, koşu bandının üzerinde.
Koşu bandı mı?
Evet.
Koşu bandı mı? Bu arada Grolin öldüğüne göre fark eder mi bilmiyorum dedi. Ama kredi kartı harcamalarının kontrolünü bitirdim.
Ve?
Sevdiği bir deri ceket var ya, geçen bahar Heinz Mall'daki Gap mağazasından almış. Tahmin et bakalım, o gün Gap'te kim çalışıyormuş?
Jolin.
Evet.
Bir an düşündüm, çok kusursuzdu. Biri Grolin'i markaja almıştı ve bunu neredeyse bir yıl boyunca sürdürmüştü.
O gün alınan başka deri ceket var mı?
Başka ceket mi?
Gap'tan. O gün veya o hafta daha sonra alınan başka deri ceket var mıymış? Kafası karışmış görünüyordu. Bilmiyorum. Öğren o zaman. Lien Hua yatak odasına girdi. Ralph hemen arkasındaydı. Ralph dedim, neler oluyor? Güvenli evdeyken neden bana buradan bahsetmedin? Davadan uzakta biraz zaman geçirmek istersin diye düşündüm. Niye? Yüzüme baktı. Tessa'yı buraya siz aranızı biraz düzeltebilirsiniz diye getirttim değil mi?
Evet.
O zaman öyle yap. Parmaklarımın gerildiğini hissettim. Kızgınlık içimde dolanmaya başlamıştı. Margaret'e Margaret olduğu için, Tucker'a dün gece acele karar verdiği için, illüzyoniste kazandığı için, Ralph'e haklı olduğu için. Ama Lien Hua ile telefonda konuştuktan sonra buraya geleceğimi tahmin etmen gerekirdi. Evet dedi soğuk bir şekilde. Haklısın, tahmin etmem gerekirdi.
Bak, bu olay yerinde olmak benim için önemli. Herkesin duyabileceği kadar yüksek sesle söyledim ama aslında kendime söylediğimin farkındaydım. Odada sessizlik oldu. İçimden bir sesin olay yerlerinden daha önemli şeyler de vardır dediğini duyabiliyordum. Başta ölen karımın sesi sandım ama sonra kızının sesine daha çok benzediğini fark ettim. Kafamdan bu düşünceleri atmaya, tekrar odaklanmaya çalıştım. Beynim emirlerime uymadı, devam ettim. Demek dün sabah vurulmuş, öyle mi? Evet dedi Ralph. Sesinden hala üzgün olduğunu anlayabiliyordum. Döndüm ve bir piyon bulacağımı düşünerek odaya bakındım. Bakışlarım koşu bandının üzerine gelince aradığımı buldum. Beyaz bir piyon. Ama neden Abrams diye sordum kızgınlıkla. Bütün bu hikayenin neresine oturuyor? Adamla ilgili ne biliyoruz? Lien Hua 1991'de adını duyurmuş diye açıkladı. Bu tarih FBI'ya bağlı şiddet suçları faillerini araştırma programının bir parçası olabilmek için Kuzey Carolina'nın anlaşma imzaladığı yıl.
ŞSFAP dedim.
Evet, Kuzey Carolina adına imza atan da Abrams'mış. Dava yanlara doğru iyice genişliyor, çarpık çürpük bir şey haline geliyordu. Bu adamı yakalayabilecek miyim acaba diye merak etmeye başlıyordum. O fırçayla ilgili herhangi bir şey bulduk mu? Herkese soruyordum. Parmak izi bulabildiniz mi? DNA herhangi bir şey?
Ralph çenesini kaşıdı, rahatlamış gibi gözüküyordu. Bildiğim kadarıyla Brent ilgileniyordu o konuyla. Şimdiye kadar halletmiş olmalı. Belki şimdi zorunlu uzaklaştırmada olduğu için bir şeyler arada kaybolmuş olabilir. Kontrol ederim.
Ben yaparım dedi Şerif Wallace. Telefon etmek için uzaklaştı. Dolaba doğru yürüdüm. Abrams'ın cesedi kaldırılmıştı. Halının üzerinde kurumuş kan lekeleri vardı. Adamı dolaba sokmuş dedim. Neden bir dolap?
Sanırım hikayesinin fantezi dünyasının bir parçası dedi Lien Hua.
İlk piyon bir dolapta bulunmuştu. Mindy'yi bir mağarada boğdu.
Belki kendisini dar yerlerde rahat hissediyordur dedi Ralph.
Lien Hua ya da karanlıktan hoşlanıyordur diye ekledi. Söylediklerini kafamda oturtmaya çalışıyordum.
Ralph'in cebindeki telefon çaldı, numaraya baktı. New Mexico polisi dedi. Özel olarak konuşmak için başka bir odaya gitti.
Lien Hua'ya döndüm. Peki burada bize ne diyor? Benim yaklaşımım pek de işe yarıyor gibi gözükmüyordu. Belki onunki yarardı. Hemen ortamı kızıştırıyor dedi. Doğru zamanı bekleyen seri katilden ortamın sakinleşmesi için bile bekleyemeyen bir katile dönüştü. Jolie'nin cesedini FBI'nin hem geçmişteki hem de şimdiki iki anahtar ismine bıraktı. Belki o zaman da beni yakalayamadınız, şimdi de yakalayamıyorsunuz diyordur.
1991'den beri aktif olduğunu mu düşünüyorsun diye sordum.
Lien Hua eğildi ve dolaptaki kan lekesini gösterdi. Belki infaz yöntemiyle işlenen cinayet bunun katil için kişisel bir şey olmadığını gösteriyor. Bu sadece bir mesaj vermek içindi, daha fazlası değil. Tıpkı Vanessa ve araba parkındaki adam gibi hepsi onun için oyunun bir parçası, onun için herkes gözden çıkarılabilir.
Koşu bandına baktım. Bacakları neden koşu bandına koydu diye sordum. Kapıdan bir ses geldi. Koşu bandında bacaklar. Koşmak ama bir yere ilerleyememek.
İkimiz de döndük Tessa. Burada ne arıyorsun diye lafı yapıştırdım. Arabada beklemeni söylemiştim. Sıkıldım.
Tessa dedi Lien Hua.
Evet ve sen de telefondaki kadınsın herhalde.
Lien Hua bana ve sonra yine Tessa'ya baktı. Evet sanırım o olmalıyım ve sanırım haklı olabilirsin.
Neyle ilgili dedim.
koşmak ama hiçbir yere varamamak konusunda dedi. Soruşturmamızı özetliyor. Şimdiye kadar yaptığımız bu koşmak ama hiçbir yere varamamak.
Derin bir nefes aldım. Haydi Tessa, arabaya geri dön. En azından olay yerini bozmadı. İşlerini bitirmişlerdi.
Ya burada bir ceset olsaydı dedim. O zaman ne olurdu?
İğrenç olurdu. Kusardım.
Doğru, öyle olurdu. Haydi şimdi.
Odadan çıkarken aklıma bir şey geldi.
Bu arada verandadaki iki ajanı nasıl geçtim?
Eğer istersem oldukça ikna edici olabilirim.
Buna karşı söyleyecek bir şeyim yoktu.
O bayanın ne dediğini duydun mu?
Tessa oturma odasına yürürken kan lekeli halıya bakıyordu.
Haklı olduğumu söyledi. Koşu bandıyla ilgili duydun mu?
Ah evet, o bir karakter analizcisi diye başladım. Elinde değil.
Dur geri zar, ellerin açık bir şekilde yaklaş.
İyi bir gözlemdi Tessa, tutturmuş olabilirsin.
Biraz homurdandı. Vay canına, bunu bir kenara yazıyorum. 26 Ekim 2008 Pazar günü Patrick Bowers üvey kızına gerçek bir iltifat etti.
Tessa dedim sesimde belli belirsiz bir üstünlükle. Dobra sözcüğü ne anlama geliyor biliyor musun?
Hayır.
Senin dobra bir tarafın var.
Durdu, kollarını kavuşturdu ve başını dikleştirdi.
Hiç de doğru değil.
Ne?
Bana ters, sivri dilli ve iğneleyici olduğunu söylemen.
Baktım dobranın ne anlama geldiğini bilmediğini sanıyordum.
Yalan söyledim.
Tüm ergenler böyle olamaz, olamaz.
Latinceden geliyor dedi. Sert, hüzünlü ve koyu anlamlarına geliyor.
Ah dedim, harika.
Ortaokulda İspanyolca yerine 2 yıl Latince dersi aldım.
Latince ölü bir dil. Ölü bir dili öğrenmek havalı olur diye düşünmüştüm.
Oğlum, bu kıza babalık etmeyi gerçekten ben mi istedim?
Bir dakika, aptalca bir soru, evet.
Dünyadaki her şeyden daha çok.
Ön kapıya varmadan önce Ralph'in diğer odada küfrettiğini duydum ve bu iyi bir şeyler olmadığını düşündüğüm zamanlardan biriydi.
Cesetler dedi üvey kızımın duyabileceği kadar yüksek sesle. 15 ceset bulmuşlar.
66. bölüm. Tessa'nın yüzü kireç kesildi.
Ne dedi?
İşte bu yüzden gelmeni istemedim.
Yapma lütfen dedi. İnsanların sana demiştim demelerinden nefret ederim.
Tamam bak, özür dilerim. Lütfen aramızı düzeltmek istiyorum. Sadece o kadar. Dışarıda bekleyebilir misin?
Lütfen birkaç dakikalığına.
O zaman bana ders vermeye kalkma.
Yapmayacağım, söz.
O öndeki verandaya geçti. Ben de Ralph'e üvey kızımın duyabilme mesafesinde küfür etmesi konusunda neler düşündüğümü söylemek için tekrar içeri girdim. İllüzyonist bulunduğu noktadan verandada ileri geri hareket eden kızı izledi. Yaptığı araştırmalardan bildiği kızı görür görmez tanıdı. Tessa Bernice Ellis, Dr. Bowers'ın üvey kızı. Demek onu korumak için Kuzey Carolina'ya getirtmiş. Ne hoş. İllüzyonist gözlerini kapadı ve zihninin olasılıklar arasında dolanmasına, duyularının hayal etmesine, arzularının keşfetmesine izin verdi. Evet, bu oyunu için daha da uygun bir son olabilirdi. Dürbünle evin önünü taradı, Bowers'ın arabasını bir süre inceledi ve doktorun sırt çantasını yanında getirdiğini fark etti. Büyük ihtimalle tırmanma malzemeleri, Kızı bir süre daha izleyerek oyalandı, sonra malzemelerini toplamak için evine döndü. Ralph'i azarlayamadan önce yüzündeki ifadeyi gördüm.
13'ü çocukmuş dedi.
Ağzım kurudu. 13 çocuk mu?
Başıyla onayladı. Ciğerlerinde duman yok.
Yangın başlamadan önce ölmüşler.
Evet.
Çocuklarını kendileri mi öldürmüş dedi Lien Hua.
Tıpkı Johnstown'daki gibi dedim.
Evin yanındaki binada 2 yetişkin cesedi varmış dedi Ralph. Bir erkek, bir kadın ve Kincaid'in özel uçağı da bölgesel havaalanından ayrılmış. Seattle'a doğru bir uçuş planı kaydedilmiş.
Seattle mı dedim. Seattle'da ne var?
Araştırıyorlar. Birden odanın kapısı hızla açıldı ve Wallace sallana sallana içeri girdi. Elindeki yeni telefonunu sallayarak.
O ne diye sordum.
Parmak izleri dedi.
Kim diye sordu Ralph. Kimmiş?
Wallace kafasını salladı. Katil dokunmuş olsa bile parmak izi bırakmamış. Ama sanırım bir sonraki kurbanını tespit etmiş olabiliriz. Ülkedeki her banka personelinin parmak izi alınır. Parmak izlerinden oluşan ulusal bir veri tabanı var. Ve biz?
''Evet, evet, biliyorum.'' diye bağırdı Ralph. Davanın stresi Ralph'in hepimizin sinirlerini görüyordu. ''Kimmiş, adı ne?''
''Alice McMichaelson. Second National Bank'te çalışıyor. Batı Asheville'de yaşıyor.''
''Bir sonraki o.''
''Adresi var mı?'' dedi Ralph.
''Şerif Wallace adresi verdi. Hemen oraya polis gönder dedim. Ama sivil giyinmelerini söyle. Evi izliyor olabilir diye. Bu önüne geçmek için son şansımız olabilir.''
67. bölüm. Zil çaldığında Alice McMichaelson oturma odasında oturmuş çek defteri üzerinde hesap yapıyordu. Ayağı bile kalkamadan ikinci kez çaldı. Büyük ihtimalle satıcıdır. İnsana hiç rahat vermez mi bunlar? Yani bir rahat bırakın, bugün pazar diye söylendi içinden. Belki duymamış gibi yaparsa giderdi. Zır zır zır. Of tamam ya diye söylenerek halının diğer tarafına geçti ve pencereden dışarı baktı. Haki pantolon, golf tişörtü ve vişne çürüğü renginde rüzgarlık giyen bir adam verandasında dikiliyordu. Alice perdeyi kenara çektiğinde başıyla selam verdi. Alice kapıyı açtı ama zinciri yerinde takılı bıraktı. ''Evet, yardımcı olabilir miyim?'' Adam kimlik kartını göstermek için cüzdanını uzattı. ''Hanımefendi, ben Bancombe ili Şerif Departmanı'ndan memur Lewis. İçeri girebilir miyim?''
''Bir problem mi var?''
''İçeride açıklamam daha iyi olabilir hanımefendi.''
Adamın arkasında yolda duran arabaya baktı. Bir sedan araba. Ya görev dışındaydı ya da gizli görevde.
''Lütfen.'' dedi. ''Serbest dolaşan çok tehlikeli bir adam var. Sizin peşinizde olabileceğini düşünüyoruz. Ne yapacağı belli olmaz. Her an ortaya çıkabilir. Sizi buradan mümkün olduğunca çabuk çıkarmamız gerekiyor.''
''Kimmiş? Benden ne istiyormuş?''
Adam omzunun üzerinden arkasına, sonra tekrar Alice'e baktı. ''Aklınıza gelebilecek en kötü şeyi düşünün. Bu onun için başlangıç olur.'' Kapıyı açmadı. Bu memur neden tek başınaydı, neden bir ortağı yoktu? Kadının tereddüt ettiğini fark etmiş olmalıydı. ''Bakın.'' dedi. ''Sizin ve çocuklarınızın tehlike altında olabileceğinizi düşünüyoruz. Ama sizi hiçbir şey yapmaya zorlayamam. Siz karar verene kadar burada, verandada bekleyeceğim.'' Bir kart uzattı. ''Buyurun bu numarayı arayın. Söylediğim kişi olduğumu doğrulayacaklardır.''
68. bölüm. Tessa'yı güvenli eve bıraktım. Sonra Şerif Wallace adamlarının Alice'la irtibata geçtiğini ama kadının evinden çıkmayı reddettiğini söylemek için beni aradı. ''Evini gözetim altında tutmak için bir ekip gönderebiliriz ama bunun dışında elimiz kolumuz bağlı.'' Saç fırçasını ve parmak izlerini düşündüm ve birkaç telefon araması yaptım. Alice'in bankada sadece bir haftadan az bir zamandır çalıştığını öğrenince aklıma bir fikir geldi. Lien Hua'yı aradım ve oyunu başlattım. Sonra Ralph'den Vali Taylor'ın önümüzdeki pazartesi Seattle'da Teknoloji Şirketleri Birliği'ne bir konuşma yapacağını belirten bir mesaj aldım. Aha, demek Kincaid'in saldırmayı planladığı yer burası. En azından onu bulmak için önümüzde bir hafta vardı. Vali Taylor aynanın önünde durdu ve pazartesi günü yapacağı konuşmaya konsantre olmaya çalıştı. Denedi, denedi, denedi ama sözcükler bir türlü çıkmıyordu.
''Olusunuzun tarihinde açılacak yeni bir sayfanın eşiğindeyiz.'' dedi aynadaki şık giyimli adama. ''Terörizmin kargaşası tarafından değil ama özgürlüğün dipnotları tarafından belirlenen bir sayfa.''
''Hayır böyle değil.'' ''Özgürlüğün dipnotları mı? Berbat. Yarın konuşma yazarını kovması gerekecekti. Bir kurşun kalem çıkardı. Hım, özgürlük bayrağı. Özgürlüğün kalk borusu. Özgürlüğün yankılanan çığlığı. Evet evet bu iyiydi. Hoşuna gitti.''
Sayfaya birkaç not karaladı. Cümleleri çoğunlukla defalarca yazıp silip tekrar yazdığı için tükenmez veya dolma kalem yerine kurşun kalemle yazmayı daha çok seviyordu. Titiz, dikkatli bir adamdı. Sebastian Taylor bir şey yaptığında onu iyi yapardı, doğru yapardı. Bu kadar iyi bir lider olmasının sebeplerinden biri buydu. Başkanlık seçimlerine iki haftadan az bir zaman kalmıştı ve demokratların anketlerde iyi sonuçlar almasından gerçekten çok memnundu. Eğer cumhuriyetçiler bu seçimi kaybederse 2012'de Taylor'ın şansı yükselirdi. İki yıl planlama için, iki yıl gerçekleştirmek için. Aslında gerçekleştirmek için 4 yıl. Şimdiden başlarsa. Video blogcuları ve bugünlerde internette gözükmek için yapılan her şeyde, her konuşma ve her sözcüğün büyük önemi vardı.
O zaman tam da her şey bir araya geliyorken geçmiş ve eski işi neden ortaya çıkıp onun canını sıkmak zorundaydı şimdi? Kincaid uçağın penceresinden aşağıdaki kırlık alanlara baktı. Yanındaki adama dönmeden David dedi.
Evet baba.
19 Kasım'da nehrin kıyısında uyandıktan sonra neler olduğunu sana hiç anlatmadım. Artık öğrenmenin zamanı geldi. Kincaid parmağıyla yara izine dokundu. O anları sevgiyle hatırladı. Bildiğin gibi kamptaki bir koruma beni vurmuştu. Kendime geldiğimde şoktaydım ve ormanda yolumu bulamayacak kadar güçsüz düşmüştüm. Yapabileceğim tek şey yardım bulmak için kampa geri dönmek oldu. Benim gibi gece oradan kaçanlar sonra gün ışığında geri dönenler olabilir diye düşündüm. Belki bana yardım edebilirler diye düşündüm.
Buddy Taylor kalemi ikiye böldü. Görevin üzerinden neredeyse 30 yıl geçmişti. Evet tabii ki komre üyesiyle ilgili bu bulaşık işin başında o vardı ama sadece görevini yerine getiriyordu. Dwyer orada bulunuşunun asıl sebebini açık ettiğinde ve sonra Jones kontrolden çıktığında ortaya çıkan pislikleri temizlemek ve tüm delillerin işaret etmesi gereken yerleri işaret ettiğinden emin olmak için anlık kararlar alması gerekmişti. İşte problemler de burada başlamıştı.
28. ayrımın sonu. Sayfa 380.